çeşitli dini tabirler. 3. Felek. Felek, gök demektir. Çoğulu, eflaktır. Dünyaya da felek denir. Şarkı ve türkülerde geçen kahpe felek deyimi, dünya değil de ilah kastediliyorsa küfür olur. Bazı sözlüklerde felek, doğaüstü güç olarak tarif edilmektedir. Bu da çok yanlıştır. Felek hakkında birçok deyim vardır. Bazıları şöyle: feleğin çemberinden geçmek, başından çeşitli olaylar geçip çok tecrübe sahibi olmak, bu yüzden zorlukların üstesinden gelmek. Felek kimine kavun yedirir, kimine kelek. Kimi rahat, kimi sıkıntı içinde yaşar. Feleğin sillesini yemek, kötü durumlara düşmek, perişan olmak, felakete uğramak. Feleğini şaşırmak, ummadığı bir durumda kalmak, şaşkına dönmek. Felekten bir gece çalmak, güzel bir gece geçirmek. Felek yar olsa, şartlar uygun giderse, feleğe baş eğmez, hiç kimseye müdarası yok. Felek dönektir, dünyaya güven olmaz. Ecelim gelmeden öldürdün felek. Dünyanın kahrı beni zamansız öldürdü anlamında kullanılıyorsa da yanlıştır. Kimse eceli gelmeden ölmez. Feleğin her işi aksinedir deyimini İmam-ı Rabbani Hazretlerinin şu sözü güzel açıklamaktadır. Dünya insanın gölgesine benzer. Kovalarsan kaçar, kaçarsan kovalar. Acı olaylara maruz kalmayan, her istediğini yapacağını zanneder anlamında denir ki, feleğin sillesini yemeyen bir baş, elini demir sanır, yumruğunu taş. Fetva. Fetva, bir hususun dine uygun olup olmadığını, hangi fıkıh kitabının neresinden alındığını bildiren hüküm demektir. Mehazını göstermeden caiz veya caiz değil demek fetva olmaz. Müftinin müştehid olması gerekir. Müştehid olmayan kimse müfti yapılırsa, bunun müştehidlerin bildirdiklerini okuyup öğrenerek bunları söylemesi gerekir. Müştehid olmayan kimse bir hadis işitince bu hadisten kendi anladığına uyarak amel edemez. Mezhebindeki müştehidlerin verdiği fetvayla amel etmesi gerekir. Cengiz Han, Fatımiler ve hatta Abbasiler zamanında haramlara caiz diyen müfti adını taşıyan devlet memurları vardı. Bunların yanında bir kısmı da gerçekten İslam müftisiydi. Bir kısmı ise o zamanki hükümdarın arzusuna göre konuşurlardı. İslam müftileri Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını bildiren alimlerdi. Müfti denilen devlet memurları ise zaten dini bilmezlerdi. Allahü Teala'nın yasak ettiği bir şeyi hükümdar emretmişse bunu yapmak caiz değil demezlerdi. Yahut bir zalim Allahü Teala'nın emrettiği bir şeyi yapmamış olsa bunu yapmak gerekir diyemezlerdi. Böylece Müslümanları günaha ve büyük felaketlere sürüklemişlerdi. Böyle uydurma fetvaların verildiği zamanlarda dinini kayıran Müslümanlar alimlerin yazdığı fıkıh ve ilmihal kitaplarına uyup dinlerini kurtardılar. İhya etmek. İhya etmek, diriltmek, yeniden can vermek demektir. Mecaz olarak sevindirmek, saadete kavuşturmak demektir. Her ne kadar beni ihya ettiniz demek, beni çok sevindirdiniz manasında kullanılıyorsa da doğru değildir. Yaratmak kelimesini de meydana getirmek manasında kullanmak doğru olmaz. Allah'tan başkası için yarattı, ihya etti demek uygun değildir. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkel yakin. İlmül yakin, ilimle bilmek. Aynül yakin, gözle görerek bilmek. Hakkül yakin, her şeyiyle bilmek, vakıf olmak demektir. Bir misalle açıklayalım. Medine-i Münevvere'de yaşayan bir kimse, ömründe hiç kar görmese, kar kendisine anlatılsa, bu kimsenin kar hakkındaki bilgisine ilmül yakin denir. Yakından karı görmekle hasıl olan bilgisine de aynül yakin denir. Karı eline alıp incelese, soğukluğunu öğrense, biraz yiyip tadına baksa, bu bilgisine de hakkul yakin denebilir. Murakabe yaparken evliyada bazı hallerin hasıl olmasına ilmül yakin denir. kalpte bir ışık parlamasına aynül yakin denir. Allahü Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmaya da hakkul yakin denir. Tasavvuf ehlinin eserden müessiri, yani işi görerek bunu yapanı keşf ile anlamasına ilmül yakin denir. Cennete ve cehennemin varlığı yakin olarak bilinirse, buna ilmül yakin, meleklerin bildiği gibi bizzat müşahede edilerek görülürse, buna da aynül yakin denir. Dünyada yapılan kötü işlerin, ahirette karşılığının cehennem olduğu, böyle ilmi yakinle bilinir. Tekâsür suresinde mealen, ilmi yakinle bilseydiniz, cehennemi elbette görürdünüz buyuruluyor. Peygamberler, ilmi yakinle cenneti, cehennemi ve ahiret hallerini bilirler. Bu bilgilerine ilmül yakin denir. İmsak. İmsak, gecenin bitimi, günün başlaması demektir. Dinimizde gün, imsak vaktinde başlar. Bir dahaki imsak vaktinde biter. Ramazanda yiyip içmenin, yasak olan vaktin başlaması demektir. Türkiye takviminde yazılı olan imsak vaktinde yiyip içmeyi kesmelidir. Bundan 20 dakika kadar sonra sabah namazı kılınabilir. Yanlış takvimlere göre hareket edip de yiyip içmeye ezan okununcaya kadar devam eden kimsenin suçu yanlış takvime bulması kendini mesuliyetten kurtaramaz. İtikaf. İtikaf, camiye girip ibadetle meşgul olmak demektir. Ramazan-ı Şerif'te itikaf, sünnet-i müekkededir. Ancak itikaf, sünnet-i kifaye olduğu için, bir mahallede birkaç kişi itikafa girerse, diğerlerinden bu sünnet sakıt olur. Bu bakımdan imkanı olanlar itikafa girmelidir. İtikaf eden kimse camide yiyip içer, yatar. Abdest için dışarı çıkabilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, İtikafta olan günahlardan uzaklaşır, her iyiliği işlemiş gibi ecre kavuşur. Bir devenin iki sağımı kadar itikaf eden, bir köle azat etmiş gibi sevap kazanır. Ramazanda 10 gün itikaf eden, 2 defa nafile hac yapmış gibi sevap kazanır. Kalu bela ne demektir? Cenab-ı Hak, ruhları yarattığı zaman, elestü bi rabbiküm buyurdu. Ruhlar da bela diye cevap verdiler. Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim demektir. Kalu bela ise, evet sen bizim Rabbimizsin dediler demektir. Kalu beladan beri Müslümanım demek, ruhlarımızın evet dedikleri zamandan beri Müslümanım demektir. Ne'am da, bela da, evet demektir. Olumsuz soruların olumlu tasdiki için ne'am değil, bela kullanılır. Mesela ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna ne'am denirse, evet sen bizim Rabbimiz değilsin denmiş olur. Bela denirse, evet sen bizim Rabbimizsin denmiş olur. Kanaat. Kanaat, çalışmayıp tesadüfen önüne çıkanı kullanmak, başka bir şey aramamak demek değildir. Kanaat, bileğin emeği, alın teri karşılığı kazanılana razı olmak, başkasının kazancına göz dikmemek demektir. Başkasının daha çok kazandığını görünce, onu kıskanmamak, onun için çok çalışmak demektir. Kanaat demek, ihtiyacından fazla kalan kazancını bir yere yığmayıp, İslamiyet'in emrettiği hayırlı yerlere vermek, fakirlere, kimsesizlere, hastalara, cihad edenlere yardım etmek demektir. Kanaat böylece iyi ahlakın kaynağı olduğu gibi, insana mahrumiyetler içinde kaldığı zaman saadet temin eden sarsılmaz bir kale gibidir. Şair der ki, ey zaman! İnsanlara hücum ederken, beni de herkes gibi sanarak üzerime gelme. Bileğimi bükemezsin. Karşında beni yalnız sanma. Arkamda kanaat gibi yenilmez bir ordu vardır. Mealen. Mealen demek, tefsir alimlerinin bildirdiklerine göre demektir. Yani tefsir alimlerinin anladığı mana demektir. Bunun için Kur'an tercümesi denilen kitaplardan Kur'an-ı Kerim'in manası anlaşılmaz. Kur'an tercümesi okuyan kimse murad-ı ilahiyi öğrenemez. tercüme edenin bilgi derecesine göre yaptığı açıklamayı öğrenir. Bir cahilin veya bir sapığın yaptığı tercümeyi okuyan kimse de Allahü Teala'nın bildirmek istediğini değil, tercüme edenin anladım sanarak kendi kafasından anlatmak istediğini öğrenir. Kur'an-ı Kerim tercümesini okuyan amele, ibadete ait bilgileri öğrenemez. İtikada ait bilgileri ise öğrenmesi hiç mümkün olmaz. Çünkü 72 dalalet fırkası Kur'an-ı Kerim'e yanlış mana verdiği için sapıtmıştır. Kur'an tercümesi okuyarak doğru imanı, ehl-i sünnet itikadını öğrenmek mümkün olmaz. Hatta Beydavi, Celaleyn gibi kıymetli tefsirleri bile bizim gibilerin anlaması mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'in manasını öğrenmek isteyen kimse, ehl-i sünnet alimlerinin yazdığı kelam, fıkıh ve ahlak kitaplarını okumalıdır. Medeni, güzel ahlak sahibi olan ve zamanının fen bilgilerinde yükselmiş olan Müslümana medeni denir. Fende ilerlemiş fakat ahlakı bozuk olana zalim, yobaz, eşkıya ve diktatör denir. Fen ve sanatta geri ve ahlakı bozuk olana vahşi denir. Medeniyet, şehirler yapmak ve insanlara hizmettir. Bu da fenle, sanatla ve güzel ahlakla olur. Kısacası, fen ve sanatın güzel ahlakla birlikte olmasına medeniyet denir. Medeni insan, fen ve sanatı insanların hizmetinde kullanır. Görülüyor ki, hakiki Müslüman, ilerici, dinsizse gerici, şaki ve zavallı bir kimsedir. Mizmar. İbni Arabi Hazretleri, Müsamere adındaki kitabında diyor ki, hadis-i şerifte, bir zaman gelir ki Müslümanlar birbirlerinden ayrılır, parçalanırlar. Dinden uzaklaşıp kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan şarkı gibi okurlar. Allah için değil, keyif için okurlar. Böyle okuyanlara ve dinleyenlere hiç sevap verilmez. Allahü Teala bunlara lanet eder, azap verir buyuruldu. Derin alim Şeyhülislam Ahmed İbni Kemal Efendi'nin 40 hadisinin tercümesinde 39. hadis-i şerifte mizmarları kırmak için ve hınzırları öldürmek için gönderildim buyruluyor. Mizmar, düdük ve bütün çalgı aletleridir. Bu hadis-i şerifin manası, her çeşit çalgıyı ve domuz eti yemeyi yasak etmek için emrolundum demektir. Müsafeha. Müsafeha, iki kişinin sağ elin avuç içlerini birbirine yapıştırıp, iki baş parmağın yanlarını birbirlerine değdirmesidir. Dört elle birlikte de yapılır. Müsafeha, sevgi ve dostluk kazandırır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, iki Müslüman karşılaşıp müsafeha ederlerse, Allahü Teala bunların dualarını kabul eder. Ellerini birbirinden çekmeden önce günahlarını affeder. İki Müslüman karşılaşıp, selamlaşıp, müsafaha eder ve bir de bana salavat-ı şerife okursa, anadan yeni doğmuş gibi günahları temizlenir. Adem aleyhisselamdan İbrahim aleyhisselama kadar, selamlaşma birbirine secde etmekle olurdu. Sonra boynuna sarılmakla oldu. Benim zamanımdaysa elle müsafaha sünnet oldu. Allahü Teala meleklere Hazreti Adem'e karşı secde etmesini emretmişti. Secde Allah içindi. Fakat istikameti Hazreti Adem'e karşıydı. Bugün de Allah'a secdeyi Kâbe istikametinde yapıyoruz. Kâbe'ye secde etmiyoruz. Nasuh tevbesi. Kur'an-ı Kerim'de mealen Allah'a tövbe-i nasuh edin buyuruldu. Nasuh kelimesine 23 mana verilmiştir. Bunlardan en meşhuru günahlara pişman olup diliyle istiğfar etmek ve bir daha işlememeye karar vermektir. Peygamber Efendimiz tövbeden bahsedince nasuh tövbesinin ne olduğunu soran Hazreti Muaz bin Cebel'e buyurdu ki, tövbe-i nasuh, işlenen günahtan pişman olmak, Allahü Teala'dan mağfiret dilemek, bir daha öyle bir günah işlememek demektir. Rıfk. Rıfk, yumuşaklık demektir. Katılığın, kabalığın tersidir. Rıfk, mülayimlik, naziklik, yavaşlılık, tatlılık, güzellik, acımak, iyilik etmek, kısaca İslamiyet'e uymaktır. yumuşak yerine sert ve kaba konuşan fitneye sebep olur. Her zaman yumuşak davranmaya çalışmalı, sertlikten kaçmalıdır. Selam. Selam, emniyet, huzur, selamet, sağlık, barış, rahatlık, iyi netice, kurtuluş gibi manalara gelir. Selam vermek, bir kimseye yapılacak en güzel duadır. Selam, ben Müslümanım, benden sana zarar gelmez, selamettesin manasına, selamet üzere ol, Müslüman olarak öl manalarına da gelir. Gayrimüslimlerin hidayete kavuşmaları niyetiyle ihtiyaç olduğu zaman onlara selam vermek, hidayete kavuşmaları için dua etmek caizdir. Selamlaşırken eğilmek günahtır. Hadis-i şerifte karşılaştığınız zaman birbirinize eğilmeyin, kucaklaşmayın buyuruldu. Eshab-ı kiram yolculuktan döndükleri zaman kucaklaşırlardı. Şu halde uzun yoldan gelmiş veya uzun zamandır görülmeyen bir arkadaşla kucaklaşmak caiz olur. Selamün aleyküm diye selam vermek caiz ise de, esselamu aleyküm demek daha iyidir. Selamun aleyküm denince ve aleyküm selam demek farzdır. Esselamu aleyküm denince de ve aleykümüsselam denir. Her ikisinde de ve harfini söylemelidir. Ve aleykümdeki ve dahi manasındadır. Yani Allah'ın selamı bizim üzerimize olduğu gibi sizin de üzerinize olsun demektir. Sadece aleyküm selamsa sanki selam bize değil size olsun gibi uygunsuz bir manaya gelebilir. Peygamber Efendimiz selamun aleyküm diyen için 10 hasene kazandı buyurdu. Başka biri selamun aleyküm ve rahmetullahi dedi. 20 hasene kazandı buyurdu. Bir başkası da selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü dedi. Bu kimse için de 30 hasene kazandı buyurdu. Bu sırada orada oturanlardan biri selam vermeden çıkıp gitti. Resulullah Efendimiz, arkadaşınız selamın faziletini ne tez unuttu buyurdu. Daha sonra bir topluluğa gelince de ayrılırken de selam verin. Birinci selam ikincisinden daha mühim değildir buyurdu. Sohbet. Şimdi söyleşi diyorlar. Söyleşi, konuşarak vakit geçirme demektir. Ama dinimizde sohbetin tarifi başkadır. Sohbet, beraber olmak demektir. İnsanın derece bakımından kendinin üstünde veya altında yahut akranıyla bir araya gelip Allahü Teala'nın ve Peygamber Efendimizin beğendiği, hoşnut olduğu şeyleri konuşması demektir. Kişinin kendinden üstün olanla beraber olmasının hakikati o zata hizmettir. Aşağısında olanla sohbetin gereği, onun hallerinden bir noksanı gördüğünde onu ikaz edip kusurundan haberdar etmektir. Aynı seviyede olan sohbet arkadaşlarının sohbetlerinin hakikati, başkalarının, yabancıların yanında birbirlerinin kusurlarını görmezlikten gelmektir. Şer'i gece gündüz ve seher vakti. Şer'i gece, akşam vakti, güneşin batış vaktiyle imsak vakti arasıdır. Şer'i gündüz, imsak vaktiyle akşam vakti arasıdır. Gece yarısı, akşam vaktiyle imsak vaktinin ortasıdır. Gecenin üçte biri, akşamla imsak vaktinin arasındaki vakit üçe bölününce ilk kısmıdır. Gecenin altıda biri, akşamla imsak vaktinin arasındaki vakit altıya bölününce son kısmıdır. Seher vakti gecenin son altıda biridir. Yani güneşin batışından İmsak vaktine kadar olan zamanın son altıda biridir. Mesela akşam 17.30'da, imsak da 5.30'da oluyorsa, gecenin tamamı 12 saat demektir. Bunun altıda biri 2 saat eder. 5.30'dan çıkarılınca 3.30 kalır. Saat 3.30'dan saat 5.30'a kadar seher vakti demektir. Yaz ve kış bu vakit azalıp çoğalır. Kuşluk vakti. Kuşluk vakti, şer'i gündüzün dörtte biri geçtikten sonra başlar. Zeval, istiva vaktine kadar devam eder. Yani imsak vaktine bu dörtte birlik zaman ilave edilince, kuşluk vakti başlar. Mesela 21 Aralık'ta İstanbul'da imsak 5.31'dir. Akşamsa 14.44'te oluyor. Böylece şer'i gündüz 11 saat 13 dakika olup bunun dörtte biri 2 saat 48 dakikadır. Bu imsak vaktine ilave edilince 5.31 artı 2.48 eşittir 8.19 bulunur. Şu halde kuşluk bu vakitte başlıyor demektir. Bu da aşağı yukarı işrak vaktiyle aynıdır. Çünkü o gün işrak vakti 8.13'tür. Kuşluk namazı bu vakitten öğleye 20 dakika kalıncaya kadar kılınır.